Ayrım 20.
Anılarımı yazarken okurlarımı ilgilendirmeyen çok gereksiz ayrıntılara mı indim diye çok düşündüm. Doğrusu benim ve benim kuşağımdan olan sanatçıların kamuyu ilgilendirecek ilginç anıları, anlatılmaya değer yaşamları yok. Oysa bizden önceki kuşaktan hemen bütün yazarlara bakınız, hepsi de Cumhuriyet'in kuruluşunda da ondan sonra da önemli yerler almışlar, değerlenmişlerdir. Onlar devlet otoritesinden otoritelenmişler, ünlenmişlerdir. Atatürk'ün sofrasında yakınında bulunmuşlardır. Onların ünü açıkça söylemeliyiz ki kendi gerçek değerlerinden çok bulaşmış oldukları iktidarın otoritesinden gelmiştir. Değerlerini topluma benimsetmek, sanat güçlerini, kişiliklerini kamuya onaylatmak için ayrı bir çabaları, savaşları olmamıştır. Hiç değilse bizim gibi olmamıştır. Biz iktidara karşı, iktidarın karşısında kişiliğimizi zorla söke söke kazandık. Bunu ne bizden önceki kuşak için bir yergi, ne de kendi kuşağımın sanatçıları için bir övgü olarak söylüyorum. Bir gerçek, bir olgu olduğu için bu soruna değiniyorum. İktidarlar halkçı, halktan yana oldukça bütün ilerici sanatçılar da iktidarlarla bir oranda birlik olurlar. Cumhuriyet'in kuruluşunda Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış iktidar halkçı görünüşteydi. Onun için de sanatçıların, edebiyatçıların desteğini kazanmıştı. Ama sonradan iktidar halkçılıktan uzaklaştıkça, daha ileriye gideceğine, ters gittikçe iktidar nimetleriyle beslenmeye alışmış bu eski edebiyatçılar, sanatçılar tutumlarını değiştirmek gereğini duymadılar. Oysa kuşaktaşlarım olan olumlu, değerli, ilerici toplumcu bütün yazarlar iktidarın karşısındadır. Bu durum sanatçının eksikliği değil, iktidarın halktan uzaklaşmasından, dahası halkı kandırarak halka karşı olmasındandır. Atatürk'ün ve onun yoluyla iktidarın yanına, odasına, sofrasına girmek, okul kitaplarına, okuma kitaplarına girmek demektir. Ünlenmek demektir, devlet büyükleriyle gazetelerde sık sık resimlerinin çıkması demektir. Oysa benim kuşağımın yazarları ölmeden okul kitaplarına, okuma kitaplarına giremezler. Hele benim gibilerinin sağlıklarında iktidar elinde bulunan tiyatro, radyo, televizyon gibi kurumlara eserleriyle girmeleri çok zordur. Öldükten sonra bile adlarının bu türlü iktidarlar zamanında okul kitaplarına girmesi olanaksızdır. Onların kitapları devletçe bastırılır. Bizim kitaplarımız devletçe toplatılır, yasaklanır. Onların bastırdıkları kitaplar devlet bütçesinden verilen paralarla kitaplıklara dağıtılır. Bizim kitaplarımızın kitaplıklara girmesi buyrukla yasaklanır. Onlar devletin büyüklerinin yanında dış gezilere çıkarlar. Bize ise orospulara, kaçakçılara, hırsızlara bile verilen pasaport çok görülür. Bunlar yakınma değil, bunlar gerçek. Böyle de olması gerekir, normaldir. Bu bizim suçumuz değil. Halktan ayrılmış, kopmuş iktidarlar böyle yaparlar. Bu dediklerimi kanıtlayacak pek çok örnek gösterebilirim. Bu örneklerden sonuncusunu bu kitabın 3. basımına koymak istiyorum. TRT'den bir görevli bir gün evime geldi. Pazar günlerinin bir sönük programını canlandırmak istediklerini söyledi. Bu program için benden bir dizi oyun istedi. Bu görevliye teşekkür ettim. Yazamayacağımı söyledim. Radyonun kapıları bana ve daha bir iki yazara kapalıdır. Yazacağım radyo oyunu oynatmayacaklarını, geri çevireceklerini biliyordum. Ama o görevli büyük bir iyi niyetle çok üsteleyince ben de ilgisiz kalamadım. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz adlı radyo oyununu yazdım. 12 hafta süren bu oyun yurdumuzun bütün radyo istasyonlarında ayrı ayrı yayınlandı. Bu oyun öyle büyük ilgi topladı ki TRT bana ikinci bir radyo oyunu daha ısmarladı. Kiracıya Maşallah adlı ikinci radyo oyununu yazdım. Bu oyun 12 haftalık bir diziydi. Ankara Radyosu'nda oyun 5. hafta yayınlanmıştı ki o sırada 3 kuvvet komutanı 12 Mart uyarısını yayınladı. Sanki bu 12 Mart uyarısı benim Kiracıya Maşallah adlı radyo oyunum için verilmiş gibi oyunun radyoda yayınını 5. haftadan sonra birdenbire kestiler. Neden? Nedeni yok. Bir yetkili, daha doğrusu yetkili olduğunu sanan biri, bu oyunu yazarının adı radyoda söylemeden oynatınız diye buyurmuştur. Niçin? Oyunda suç mu var? Hayır, ama öyle olacak. İşte benim radyoya girmemle çıkmam budur. Bu olayı başımıza gelmiş bir türlü pek çok olaydan son bir örnek diye anlattım. Bizden önceki kuşaktan olan bütün şairleri, yazarları, hikayecileri, romancıları bir bir düşününüz. Bunların hepsi de büyükelçilikler, zengin şirketlerin, devlet kurumlarının, resmi yerlerin yönetim kurullarında üyelikler, milletvekilleri yapmışlar ve birçoğu da örtülü ödenek bulaşığından beslenmişlerdir. Niçin? Türk politikasına, Türk ekonomisine çok mu değer kazandırdıklarından? Hayır, kalemlerine bağış olarak. Onun için bizden önceki kuşak yazarların anıları gerçekten önemli, ilginç ve değerlidir. Onlar ağızlarını açtılar mı Atatürk'le, İnönü'yle söze başlarlar. Atatürk bir gün demişti ki, bizim anılarımız okurlar için gerçekten önemi yoktur. Yaşamımız geçim sıkıntıları içinde, cezaevlerinde, sürgünlerde, mahkemelerde, adliye koridorlarında, sorgularda, kovuşturmalarda, polis kafasıyla boğuşmakla geçti. Bunun anlatılacak, okurları ilgilendirecek nesi var? Bizim yaşamımız herhangi bir yaşam. Ama biz bu zor yaşamdan ancak şeref duyarız. Acaba iktidarlar da yaptıklarından şeref duyacaklar mı? Bir gözlem. Bilirsiniz, bütün ülkeler kendi sanatlarını, sanatçılarını sınır dışına çıkarmaya, böylece dünya uygarlık haritasında yerlerini almaya, sanat varlıklarını yabancılara göstermeye çalışırlar. Ya bizde? Bizde iktidarlar, şarkıcı kadınları, opera sanatçılarını, dansçıları, piyanistleri, kemancıları, yabancı yazarların piyeslerini oynayan tiyatrocuları, ressamları ve benzerlerini sanat göstermeliği olarak dışarıya çıkarır. Böylece uygar dünyaya demek isterler ki, bakın, biz de sizin gibi uygar bir ulusuz. Bizim opera şarkıcılarımız da tıpkı sizinkiler gibi hem de yabancı dilden aryalar söylüyorlar. Sizin operalarınızı hiç de sizden aşağı oynamıyorlar. Gördünüz ya, Shakespeare'in oyunlarını sizin gibi oynuyorlar işte. Siz bizi ilkel bir ulus sanmayın sakın. Bakın müzisyenlerimiz de var. Tıpkı sizin gibi kimileri de sizinkilerden daha üstün piyano keman çalıyor. Ressamlarımızın resimlerini de görün. Sakın siz bizi geri bir toplum sanmayın. Peki ya edebiyatımız? Ya Türk oyunu, Türk romanı, Türk hikayesi, Türk şiiri, Türk sineması? Hayır, onlar yok. İktidar bu anlatım sanatlarını yok etmeye, yoksamaya, başkalarına göstermemeye çalışır. Operacı çıkar dışarıya, müzisyen gösterilir yabancıya, ressam da. Çünkü bir opera şarkıcısı söylerken, bir piyanist bir parça çalarken, bir resme bakılırken o sanatçıların iktidarı eleştirdiği, yerdiği, iktidara karşı olup olmadığı anlaşılamaz. Oysa edebiyat bir anlatım, bir deyiş sanatıdır. Atatürk zamanında edebiyatımızı yabancılara tanıtma çabası vardı. Örneğin 1935'te o zamanki İçişleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü zamanın ünlü edebiyatçıların eserlerini Fransızca'ya çevirtmiş Anthologie de Écrivains Turcs d'aujourd'hui adlı bir kitapta toplayarak bu kitabı bütün yabancı elçiliklere dağıtmıştır. Bu kitapta şu adlar vardır: Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ziya Gökalp, Kemalettin Kami, Faruk Nafiz, Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi, Necip Fazıl, Behçet Kemal, Yaşar Nabi, Ahmet Muhip, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Refik Halit, Aka Gündüz, Reşat Nuri, Mahmut Yesari, Sadri Ertem, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref, Vedat Nedim, Cevdet Kudret. Düşününüz ki o zaman Refik Halit 150'lik olarak yurt dışında sürgündü. Düşününüz ki Nazım Hikmet bir komünist şair olarak iktidara karşıydı. Ne var ki kendisine güvenen bir iktidar vardı ve bu güvenli iktidar hazırlattığı antolojide Nazım Hikmet'e en geniş yeri ayırmaktan çekinmiyordu. Türk edebiyatını dünyaya tanıtmak için o zaman daha birçok yabancı dilde kitaplar yayınlanmıştı. Bugün olanlarsa tam tersinedir. Ama akıllıca davranmayanlar dünya küçüldü sözünün anlamını bir türlü kavrayamıyorlar. Kuşaklaşım yazarların çoğu şimdiye dek görülmemiş bir yaygınlıkla hemen her dile çevriliyor. Niçin yazdım? Bir değeri olduğu için yazmadım bu anıları. Anılarımı yazmamın iki ereği var. Birincisi anlattığım yaşamımın çerçevesinde o zamanki Türk toplumunun bir kestini sunmak istedim. Bu anılar bir bakıma yetiştiğim çağda Türk toplumunun toplumsal topografyasından bir parçadır. Yaşıtlarımın benden az büyük, az küçük olanların yaşamlarıyla benimkiler arasında ortaklaşa yanlar, benzerlikler çoktur. Çoğumuz buna benzer dar geçitlerden geçip bugüne geldik. Çocuklarımla çocuklarımın yaşıtları olanlar bilsinler ki pek çoğunun ana babası benimkine çok benzer serüvenlerin ürünüdür. Ne var ki pek çokları geçmiş günlerin acılarından, yoksulluklarından utanırlar. Bunları bir eksiklik, bir ayıp gibi çocuklarından saklarlar. Bir sınıf arkadaşım vardır, şimdi milyonerdir. Annesi Eyüp'te çamaşırcılık ederdi, babası dar gelirli çalışmasıyla onu yetiştirdi. Ama o şimdi milyoner olduktan sonra geçmişinden duyduğu utançla, aşağılık duygusuyla çok zengin bir aile çocuğu, dedesinin de bir Osmanlı paşası olduğu yalanını söylüyor çocuklarına. Birçok ana babalar benim anılarımda kendi anılarını bulacaklardır. Benim yaşıtlarımla ana babaları arasında 100 yıl, 200 yıl vardır. Sanırım babamla benim aramda en az 300 yıllık bir zaman boşluğu var. Biz bir kopuşun çocuklarıyız. Anılarımda işte bunları anlatmak istedim. Biz nereden gelmiştik? Anılarımı anlatmaktan ikinci amacım da şu. Böyle gelmiş, böyle gidecek değil. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Gidemez. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Böyle gelmiş böyle gider demekten çıkarı olan bütün sömürücüler, bütün çıkarcılar, bütün aldatıcılar ve aldatılanlar şunu iyi bilsinler ki, böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Çocuklarımız bütün bu çektiklerimizi çekmeyecekler. Biz yoğun bir bataklık çamuru içinde sürünerek kendimizi kurtarıp şimdi olduğumuz bu yere geldik. Aynı yoldan geçip kendilerine iyi bir yaşama düzeni kurmuş olanlardan kimisi şöyle der. İnsanın kendisinde yetenek olduktan, çalıştıktan sonra başarmamak olanaksızdır. Yalandır bu sözler. Geçip kurtulduğumuz o yoğun bataklığa gömülüp boğulanlar ne oldu? Bizim kurtuluşumuz bir iyi tesadüftür. Bu acılar çekilmeyecek bir gün. İnsanlar eşit fırsatlarla yarışa girecekler. Bugün olduğu gibi ayakları bağlanmış olanla antrenman yapmış olanları birlikte yarışa sokup işte özgürlük var, koşun bakalım kim kimi geçecek denilmeyecek. Söyleşi. Dost okurlarım, işte benim 10 yaşıma dek olan yaşamımı, anılarımı öğrendiniz. Bu yollardan geçip gelen benim gibi birisi için önüne açılan iki yol vardır. Ya sınıf değiştirecek ya bir üst sınıfa geçecek, üst sınıfın nimetleri, rahatı içinde kendinden memnun olacak, uyuşacak. Ya da çektiği acıları kendisinden sonrakilerin çekmemesi için savaşacak, yani toplumcu olacak. Benim toplumcu, solcu oluşumum nedeni işte budur. Toplumculuğumun, yaşamımın bir sonucudur. İnanıyorum ki Türk halkı ancak ve ancak toplumculukla kalkınır. İnanıyorum ki ancak toplumculukla çocuklarımız bizim çektiklerimizi, bizim acılarımızı çekmez. Bu anılarımdan neden benim mizahçı olduğumu anlamışsınızdır. 1953'te yayınladığım Geriye Kalan adlı kitabımın ön sözünden şu satırları buraya aktarıyorum. 15 yıl oluyor. Babali'ye aşk şiirleriyle girdim. Yokuşun alt başından ellerim kelepçeli çıktım. Bir küçük bir güdük kalem ki şeflerin, diktatörlerin, yardakçıların, bütün bu kör nişancıların hıncına, gayzına, gazabına hedef oldu. Şimdi dönüp geriye bakıyorum. Bir yaz güneşi altında 7 rengin bütün çekiciliğiyle boncuk boncuk ışıldayan eşek arıları kümesine parmağını sokup oynamak isteyen bir yaramaz çocuğun akıbetine uğramışım. Bütün suçum kendilerini arı beyi sanan eşek arılarını tedirgin etmiş olmamdır. Sevgili okurlarım, işte o kavgadan, geriye kalan, gözyaşlarından süzdüğüm şu birkaç avuç kahkahadır. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Böyle gidemez, böyle götürmeyeceğiz. Et. Tenceremize et girmezdi. Etli yemek ya da et yemeği olağanüstü şölendi evimizde. Oysa doktorlar annemin bol bol et yemesini salık vermişlerdi. Türlü hastalıklar çektikten, birkaç hastanede yattıktan sonra annemin verem olduğu kesinlikle anlaşılmıştı. Kuvvetli besinle beslenmesi gerekiyordu. Annemin derisinin altında mum alevi yanarmış gibi içinden aydınlık toz pembe yanakları gittikçe daha yalazlı pembeleşiyor, siyah gözleri daha koyulaşıp parlaklaşıyordu. Komşu kadınların sözde benden gizlemeye çalıştıkları fiskoslarından seziniyor, anlıyorum. İnce hastalık, verem ilerledikçe hastanın yüzü pençe pençe allaşır, gözleri parlaklaşırmış. Oysa daha önceki hastalıklarında zayıfladıkça yüzü solgunlaşırdı. Neresiydi bilemiyorum, bize bir yerden parasız et veriliyordu. Belki veremle mücadele cemiyetiydi, belki sağlık müdürlüğü ya da belediye. Babam o yerden yazılı, mühürlü kağıt almıştı. O kağıdı Çemberli Taş'ta, şimdi yıkılmıştır oraları, bir kasaba götürürdük. Kasap da para almadan bize haftada yarım kilo et verirdi. Arada bir kasaba babamla gittiğimiz olurdu. Kasap sorardı. Nasıl olsun? Babam çok zaman. Kül bastı derdi. Şimdilerde kül bastı sözü de unutulur gibi. Haftada yarım kilo et annemi iyileştirecek ilaçtı bizim için. Bu eti, daha doğrusu bu ilacı yalnız başına yemenin annem için büyük bir işkence olduğunu çok iyi biliyorum. Öyle bir işkence ki o yarım kilo eti yemekle kazanacağı her neyse ondan daha çoğunu kaybediyordu. Anlatılanı dinlemek başka şey, onu yaşamak yine başka. Çocuklarıma iyi beslensinler diye zorla et yedirmeye kalktıkça hep o günlerimi ansırım. Etin pişeceği zamanlar evde bulunmamaya çalışırdım. Gerçekten et yemeye istekli değildim ama bensiz boğazından geçmeyen annem etin birazını bana ayırır, ille de yedirmeye çalışırdı da ondan. Tekir. Bir tekirimiz vardı. Koyu tekir bir kedi. Tekir yavruladı. Yavrularından yalnız biri kaldı. Yavrusu Sarman'dı. Tekir evde hiç hırsızlık etmezdi. Yesin diye önüne konulmazsa, aç olsa bile hiçbir şeye uzanmaz, yemez. Emine Hanım teyzelerle bizim tel dolaplarımız sofada açık durur. Tekir tel dolaptakilere dokunmaz. Kim bilir ne kadar dayak yemiştir de zavallı Tekir böyle terbiyeli olmuştur. Ama Tekir'in yavrusu Sarman inadına hırsız bir kediydi. Tekir bir gün ağzında koca bir et parçasıyla geldi. Ağzındaki o et parçası o denli büyüktü ki merdivenden zorlukla çıkıyordu. Annem, ben, Emine Hanım teyze sofada şaşkınlıkla Tekir'e bakıyorduk. Tekir ağzında o koca etle sofada durdu. Dört bir yanına bakındı. Eti ağzından yere bırakıp mırıl mırıl mırıldandı. Annesinin mırıltılarını duyan Sarman koşup geldi. Annesinin önündeki ete saldırdı. Tekir yerdeki eti kapıp her zaman yemek yedikleri yerdeki kaba götürüp bıraktı. Sarman etin üstüne atıldı, çekiştire çekiştire yemeye başladı. Yavrusu eti yerken Tekir de uzandı yere, yattı, bir zaman keyifle yalandı durdu. Annem birden sofadan odaya gitti. Anlamıştım onun neden odaya kapandığını. Önündeki et Sarman'dan büyüktü. Yedi yiyebileceği kadar. O günden sonra Tekir sık sık eve ağzında bir but parçasıyla, bir parça kemikli etle gelmeye başlamıştı. Tekir'in çalıp getirdiği et, anneme haftada bir gelen etten daha çoktu. Evin içinde hiçbir yiyeceği kendisine verilmezse dokunmayan Tekir, korkunç bir hırsızdı. Nereden çalıyorsa taze et parçalarını aşırıp yavrusuna getiriyordu. Bir gün büyük bir terslik oldu. Annem yemekleri mangalda pişirdiği, mangal ateşinde kızaran et de çok koku saldığı için evde başkalarının, öbür kiracıların olmadığı zamanlarda pişirir, kızartırdı eti. Çünkü pirzolanın ya da külbastının iştah açıcı kokusunun yayılmaması, gizli kalması gerekirdi. Komşularımızın durumları bizden daha iyi değildi. Annem üst katta başkalarının olmadığı bir akşamüstü mangal ateşinde külbastı yaptı. Bir parçasını da bana verdi. İstemem dedim. Zorla yedirmeye çalışırken Tekir yine ağzında koca bir et parçasıyla merdivenden çıktı. Mırıldana mırıldana Sarman'ı çağırdı. Annem çok duman oldu, pencereyi aç, gözlerim yandı diyerek başörtüsünün ucuyla gözlerini sildi. Bir öğleyin sofrada yemek yiyoruz. Yere sofra bezini sermiş, üstüne sofra tahtasını, onun üstüne de çiçekli mavi emaye sinimizi koymuştuk. Sofrada oturuyor, yemek yiyorduk. Tekir yanıma geldi, annemle arama girdi, sofra bezinin üzerine yattı. Her zaman böyle yapardı. Az sonra yavrusu Sarman da yanıma geldi, hemen sofra üstündeki ekmeğe pençesiyle uzandı. Tekir, o korkunç et hırsızı Tekir, tıpkı bir annenin yaramaz çocuğunu eğitmek için dövmesi gibi bir eliyle Sarman'ın başına birkaç kez vurup onu sofa tahtasının altına sindirdi. Hepimiz şaşırıp kaldık. Tekir bir zaman sonra kaybolmuştu. Belki et çalmaya dadandığı yerde birisi onu öldürmüştü. Kim bilir? Morina balık yağı. Üstünde balık resmi olan şişeyi hiç unutamıyorum. Annemin balık yağı şişesi. Günden güne zayıflayan, çöken annemin balık yağı içmesi gerekirmiş. Annem bir tatlı kaşığı balık yağını içince midesi bulandığından yüzünü buruştururdu. Kaşığı ağzına götürürken de öbür elle elinin iki parmağıyla burnunun iki kanadını tutup bastırır, burun deliklerini kapatırdı. Balık yağının kokusu çok ağır, kötü geliyordu anneme. Zorla içerdi. O zaman balon içinde balık yağı güllaçları yoktu daha. Bir kaşık balık yağı içer içmez hemen arkasından da elinde tuttuğu ayvayı ısırırdı. Ayva balık yağının kokusunu bastırırmış. Ayva bıçakla kesilirse suyu kaçar denilirdi. Onun için ayvayı bir sivri tahtaya vurarak ya da tahta kaşıkla bölerlerdi. Daha önce ayvayı ikiye böler, yarısını bana verir, öbür yarısından kendisi yalnız bir kez ısırırdı. Geri kalanını ertesi gün balık yağını içtikten sonra yiyecekti. Ayva ağır balık yağı kokusunu bastıramıyormuş. Başkaları üstüne kahve alın daha iyidir demişlerdi. Annem balık yağının üstüne bir kaşık çekilmiş kahve yutmaya başladı. Annemin zorla verdiği eti yemek istemiyordum da onun içtiği balık yağından içmek geliyordu içimden. Çünkü annem hiçbir zaman sen de iç dememişti. Bir kaşık balık yağını yutup yüzünü tiksintiyle buruştururken hep ona bakardım. Balık yağını içmek için değil, belki annemin al sen de iç demesini beklediğim için.